TR724 YouTube sayfasında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun Uzaya Giderken Devrim Otomobiline Takılmak başlıklı yazısını paylaşıyoruz sizlerle. Olağanüstü dönemlerin iktidarları durumlarını koruyabilmek için farklı hikayelere ihtiyaç duyarlar. Bu hikayeler sayesinde o dönemin ne kadar başarılı olduğu kamuoyuna yansıtılarak taraftarların desteklerinin devamına zemin hazırlanır. Asıl hedef kitle ise bu dönemleri sorgulayanlardır. Bu başarı hikayeleriyle bu kitleye de onlar görmek istemeseler de ülkenin çağ atladığı, şimdiye kadar kimsenin aklına bile gelmeyen projelerin bu dönemde başarıldığı mesajı verilir. Geçen hafta duyurulan Türkiye'nin uzaya gitme projesinin altında da muhtemelen böyle bir düşünce yatıyor ve bir başarı hikayesiyle ülkede ne kadar olumlu gelişmeler olduğu vurgulanıyor. Bu açıdan bakıldığında uzay projesi 27 Mayıs darbecilerinin Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idam edildiği süreçte gündeme getirdikleri ve 29 Ekim 1961'de ilk ve son defa görücüye çıkan Devrim Otomobilleri projesini hatırlatıyor. 27 Mayıs darbecileri meşruiyetlerini sağlamak için Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere Türkiye'yi 10 yıl yöneten Demokrat Partilileri tutuklamış ve Yassıada'da yargılamaya başlamışlardı. Cuntacılar ülkedeki kardeş kavgasına son verdiklerini ve Demokrat Parti döneminde yükselen irtica yerine Atatürkçülüğü hakim kılacaklarını iddia etmekteydiler. Demokrat Partililerse darbeciler tarafından düşükler olarak adlandırılıyor ve radyodan yayınlanan Yassıada saatiyle düşüklerin Yassıada mahkemelerindeki perişan halleri halka dinletiliyordu. Yargılamaların sonunu tahmin etmek zor değildi. Darbenin meşru olabilmesi için idam kararlarına ihtiyaç vardı ve darbeciler "sizi buraya tıkan irade böyle istiyor" diyen yargı heyetinin görev yaptığı Yassıada'da istedikleri kararları rahatlıkla çıkarttılar. Demokrat Parti en zayıf olduğu 1957 seçimlerinde bile %47.8 oranında oy almıştı. Dolayısıyla idam kararları ve infazlar halkın büyük bir kesiminde 27 Mayıs'çılara karşı büyük bir tepkiye yol açacaktı. Bu nedenle askeri junta bir başarı hikayesine ihtiyaç duyuyordu. Devlet Başkanı Cemal Gürsel katıldığı Otomobil Endüstrisi Kongresi'nde "Türkiye'de otomobil yapılamaz" diyorlar. Bu tamamıyla kara bir düşüncenin mahsulüdür demiş ve yerli ve milli otomobil fikrine sahip çıkmıştı. Böylece sivil iktidar döneminde başarılamayan büyük bir hayal, toplu iğne bile üretemeyen Türkiye'de darbeciler tarafından hayata geçirilecekti. Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin ordunun cadde binek otomobil ihtiyacını karşılamak için Devlet Demiryolları tarafından yapılması kararlaştırılmış ve 1 milyon 400 bin TL ödenek ayrılmıştı. Gürsel'in talimatıyla 16 Haziran 1961'de ilk toplantısını yapan ekip, henüz hiçbir şeyi hazır olmayan otomobili 29 Ekim'e kadar üretmekle görevlendirilmişti. Proje ekibinin başında Devlet Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Emin Bozoğlu bulunmaktaydı. Kendisi asker kökenli olup Milli Birlik Komitesi üyesi Sıtkı Ulay Paşa'nın da akrabasıydı. İlk yerli otomobili üretme görevinin Devlet Demiryolları'na verilmesinin nedeni, tamir amaçlı kurulmuş olsa da yedek parça üretimi de yapan fabrikalarının olması ve tecrübeli bir ekibin bulunmasıydı. Görevin verildiği ekip özverili bir çalışma içerisine girmişti. Atölye kapısının üzerinde 29 Ekim'e kaç gün kaldığını belirten bir levha yer alıyor, çalışmalar birçok imkansızlığa rağmen hızla devam ediyordu. Otomobil orta büyüklükte 4 veya 5 kişilik 1000-1100 kilo ağırlığında 40-50 beygir gücü olarak tasarlanmıştı. Montaj aşamasında gövde motor uyumunu sağlama, direksiyon ayarı ve debriyaj, gaz, fren sistemlerini yerleştirmede sıkıntılar yaşanmış ama Ekim ayı ortalarına gelindiğinde parçalarının büyük bir bölümü yerli olan ilk otomobil hazır duruma getirilmişti. Bu arada Yassıada duruşmalarında kararlar verilmiş, Bayar ve Menderes'in de aralarında olduğu 15 kişiye idam cezası kararı çıkmıştı. İdam cezalarının 4'ü onaylanmışsa da Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle müebbet hapse çevrilmişti. 16 Eylül 1961'de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, 17 Eylül'de de Adnan Menderes idam edildi. Bu durum Türkiye'de büyük bir üzüntüye neden olmuş ve kardeş kavgasına son verdiklerini iddia eden darbeciler ülkedeki gerginliği daha da arttırmışlardı. Aynı dönemde 1961 Anayasası için halk oylaması yapılmış ve aleyhte propaganda yasak olmasına rağmen anayasa ancak %61.7 oranında kabul oyu almıştı. Ardından 10 Ekim'de genel seçimler yapılmış ve Gürsel 26 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçilmişti. İşte 1961 yılının Cumhuriyet Bayramı törenlerine Türkiye bu şartlarda gidiyor, artık Cumhurbaşkanı olan Gürsel Paşa da kariyerine yerli ve milli otomobil başarısını eklemek istiyordu. Böylece Menderes, Zorlu ve Polatka'nın idamlarıyla oluşan karamsar atmosferde dağıtılmış olacaktı. 28 Ekim 1961 akşamı devrim adını taşıyan otomobiller trenle Ankara'ya doğru yola çıkarıldı. Bir taraftan da yolculuk esnasında 2 numaralı aracın pasta ve cilası yapılıyordu. Bu sırada bir güvenlik tedbiri olarak otomobillerin depolarındaki benzin boşaltılmıştı. Araçlara Ankara'da birkaç litre benzin konulmuş ve deponun 29 Ekim sabahı Sıhhiye'deki bir benzinciden doldurulması kararlaştırılmıştı. 29 Ekim 1961 sabahı iki otomobil Ankara'da görücüye çıktı. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cemal Gürsel'e takdim edilirken, ikincisi ise Paşa'yı önce Anıtkabir'e götürmüş, sonra da hipodromdaki törene katılmıştı. Devrim otomobillerinin önce Ankara'da ve sonrasında da ülke genelinde olumlu bir hava estirmesi bekleniyordu. Ancak bu kadar özverili çalışmaya rağmen bu başarı hikayesine aksilikler damga vurmuş ve Gürsel'in büyük projesi bir hayal kırıklığına dönüşmüştü. 29 Ekim sabahı devrimler kalabalık bir eskortla yola çıkmış, ancak benzinciye uğranılamadığından depo doldurulamamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde durum anlaşılınca ilk otomobile benzin konulmuş, fakat Gürsel'in bineceği 2 numaralı araca benzin konulacağı sırada Paşa'nın gelmesiyle Anıtkabir'e doğru yola çıkılmıştı. Paşa'nın içinde bulunduğu otomobil daha 100 metre gitmeden stop etti. Gürsel'in ne oldu sorusuna aracı kullanan yüksek mühendis Rıfat Serdaroğlu, "Paşam, benzin bitti." cevabını verince Paşa, meşhur "Garp kafasıyla otomobil yaptınız ama şark kafasıyla benzin koymayı unuttunuz" sözünü söylemişti. Gürsel bundan sonra diğer araca binerek Anıtkabir'e gitmiş ve hipodromdaki törenlerde yer almıştı. Ancak gazetelerde 100 metre gidip bozuldu, devrim yolda kaldı, devrim yürümedi gibi manşetler atılmış ve projenin israftan başka bir şey olmadığı yazılmıştı. İşte bu yayınlar Gürsel'i rahatsız etti ve çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı umduğu başarı hikayesini elde edemediğinden devrim otomobilleri tarihe karıştı. İddialara göre otomobiller Eskişehir'den Ankara'ya geri istenerek presle ezilmiş, üretilen 4 araçtan geriye bozuk olduğu için gönderilmeyen bir araç kalmıştı. Çeşitli kaynaklarda Necmettin Erbakan'ın da bu projede yer aldığı iddia edilmektedir. Erbakan, yerli otomobil konusunda dönemin Bakanlar Kurulu'nda sunum yapmış ve muhtemelen fikrin Gürsel tarafından kabullenilmesinde etkili olmuştu. Buna karşılık proje ekibinde yer almamış, projede bulunan Sağan ve Serdaroğlu'na göre Erbakan'la bir görüşme yapılmışsa da, kurmuş olduğu fabrikada ihtiyaç duyulan hiçbir şeyi karşılama imkanı olmadığı cevabı alınmıştı. Yine Erbakan'ın araçların görücüye çıkmasından 2 gün sonra Yeni Sabah'ta devrim arabalarının üretim sürecini tenkit edici bir beyanının yer aldığı görülmektedir. 129 günde hiçbir otomobil tecrübesi olmayan bir ekip tarafından prototip olarak üretilen devrim otomobilleri aslında büyük bir başarıdır. Ancak bu süreci bir emirle başlatan junta lideri Gürsel, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde yaşanan talihsizlik sonrasında projeyi rafa kaldırmıştır. Devrim macerası bununla kalmamış, proje ekibi memleketin parasını har vurup harman savurmakla, hatta vatan hainliğiyle suçlanmıştır. Ne yazık ki Türkiye ve benzeri ülkelerde bir anlık heyecanla ya da iktidarların propaganda amacıyla gündeme getirdikleri bu tür icraatlar, mesafe alınsa da çok çabuk yokluğa mahkum edilmekte ve kalıcı bir başarı hikayesi oluşturulamamaktadır.